Ayrım 12.
O zaman tüm öfkesini kusabilir, öcünü alabilirdi. Paul yumruklarını sıkıp otele doğru döndü. Otelde bıraktığı kadını çoktan unutmuştu bile. Ama birden dar sokağın ucunda bir kapının karanlık girişine gizlenmeye çalışan, paltosuna bürünmüş adamı gördü. Onun bu korkak hali Paul'u tiksindirdi. Neden bu adam önce kadınla gelmeyi kabullenmiş, sonra da vazgeçmişti? Bu adamın Paul'u bunca rahatsız etmeye, öfkelendirmeye ne hakkı vardı? Demek beni buldun diye mırıldandı adam. Paul'e sevimli görünmeye, gülmeye çalışıyordu. Ufak tefek ince yapılı bir adamdı. Çıtkırıldım bir hali, yapmacık bir sesi vardı. Lütfen beni bulduğunu ona söyleme dedi. Sonra kadının ne kadar çirkin olduğunu gördün mü diye ekledi. Adam Paul'den bir iki adım uzaklaşmış, ellerini yalvarırcasına ona uzatmıştı. Bir zamanlar yalnız karımla yetinirdim. Ama şimdi öyle bir hastalığa tutuldu ki bütün derisi pütür pütür oldu. Bu durumuna dayanamıyorum. Kendini benim yerime koy, o zaman anlarsın dedi. Paul adamın koluna yapıştı. Hadi bakalım yürü, düş önüme dedi. Nedenini bilmeden adamın hikayesine sinirlenmiş, öfkesi daha da çoğalmıştı. Sarhoştum, ne yaptığımı bilmiyordum dedi adam. Şimdi Paul'e yalvarmaya başlamıştı. Önüme çıkan ilk kadını aldım ama sonra biraz yürüdük, yürüdükçe açıldım, kendime geldim. Adam Paul'ün elinden kurtulmaya çalışıyordu. Ancak Paul birdenbire anlamsız bir şiddete kapılarak olanca gücüyle adama bir tokat attı. Adam arkasındaki dükkanın demir kepenklerine çarptı, sendeledi ve yere kapaklandı. Yerde ellerinin ve dizlerinin üzerinde gerileyerek Paul'den kaçmaya çabaladı. ''Bırak beni, delinin tekisin sen, bırak beni sapık herif!'' diye bağırıyordu. Adam ayağa kalkmaya çalıştı. Paul onu bir tekmeyle boylu boyunca kaldırım taşlarının üzerine yuvarladı. ''Defol git buradan, gözüm görmesin, defol!'' diye haykırdı. Adam topallaya topallaya kaçmaya başladı. Bir yandan koşarken, bir yandan da omuzunun üzerinden korkuyla arkasına bakıyordu. Paul yorgun argın otele yöneldi. Tüm öfkesini kusmuş, tükenmişti. Her şey ne kadar da çabuk değişivermişti. Bir yerde karısına taparken, ona karşı en yüce duyguları duyarken, şimdi günlük yaşantının pisliğine, çamuruna bulanmıştı. Ne büyük bir düşüştü bu. Kadın otelin girişinde bekliyordu. Oradaki tahta bir sıraya oturmuş, sigara içiyordu. Paul'u görünce, ''Biliyordum, onu geri getiremeyeceğini biliyordum.'' dedi. ''Şimdi ben bu saatte başka birini nasıl bulurum?'' ''Seni ne kadar ziyana soktum?'' diye sordu Paul. Ceplerini karıştırmaya başlamıştı. Kadın güldü. ''Paranın önemi yok. Bana ne kadar verebilirsen onu ver.'' dedi. ''Bu işi para için yapmıyorum. Hoşuma gittiği için, erkekleri sevdiğim için yapıyorum. Şimdi anlıyor musun?'' Kadın bir an için sustu ve Paul'ün elini tuttu. ''Sen de yakışıklıymışsın.'' diye mırıldandı. ''Müşterimi kaçırdım. İstersen bugünlük müşterim sen ol. Ne dersin? Hemen şuracıkta şu işi halledelim. Hadi hadi gel canım, utanma.'' Kadın yüzünü ışığa doğru eğmişti. Paul birden bu yüzü tüm ayrıntılarıyla gördü. Bu bir ölü maskesine benzer korkunç bir yüzdü. Paul şaşkınlık ve korku içinde bir iki adım geriledi. Kadından uzaklaşmaya çabaladı. ''Bana öyle bakma!'' diye kadın haykırdı. Yerinden kalktığı gibi kapıya fırlamıştı. Sokağa çıkmadan önce son bir kez Paul'e baktı ve bağırdı. ''Anladık, artık genç değiliz. Ne olmuş yani, bunda ne var? Senin karın da günün birinde tıpkı benim gibi olacak.'' 20. Bölüm. Jenny, Jules Verne sokağındaki apartmanda asansöre binmiş yukarı çıkarken Paul'un orada olup olmadığını, kendisini bekleyip beklemediğini düşünüyordu. Bu arada içinden de artık buraya son kez geldiğini tekrarlıyordu. Evet, Jenny kararını vermişti. Artık bu sondu. Bundan böyle kazanacak hiçbir şeyi yoktu. Bütün sınırlar aşılmış, bütün kurallar yıkılmıştı. Bundan böyle gidilecek hiçbir yer yoktu. Ancak şu anda Jenny'nin serüveni devam etmekteydi ve Jenny serüveninin tehlikelerinin giderek arttığını, serüveninin en güç kısmına geldiğini biliyordu. Jenny asansörden inip kendi anahtarıyla kapıyı açtı. Paul'un ceketinin cebine koyduğu çıplak resmini görüp görmediğini düşündü. Bir yerde bunu yapmakla kendini Paul'e hatırlatmış oluyordu. Paul'un günlük yaşantısında, sabah kahvesini içerken ya da özel hayatında acayip bir işler çevirirken bu resme baktığını düşünmek Jenny'yi mutlu kılıyordu. Jenny tam kapıdan içeri girecekken ölü fareyi hatırladı, ürperdi. Kapıyı dikkatle açtı. İçerideki sonsuz sessizlik ve yuvarlak odanın duvarlarına vuran gün ışığı Jenny'yi bağrına bastı. Jenny birden olduğu yerde dona kaldı. Ev bomboştu. Bütün eşyalar, mobilyalar götürülmüştü. Gözlerine inanamayarak odadan odaya koşmaya başladı. Ancak her oda inanmak istemediği gerçeği olanca açıklığıyla ortaya koyuyordu. Çifteyi bile götürmüşlerdi. Ev şimdi tıpkı ilk günkü görüntüsüne bürünmüştü. Duvarlar her zamankinden daha bir çıplak, lekeler, akmış sıvalar daha bir çirkin görünüyordu. Her şey çok daha iç kapayıcı ve karamsardı. Bu boş dairede hala var olan tek şey, buluşmalarından arta kalan kokuydu. Ama bu koku bile yavaş yavaş bir düşüşün, bir korkunç sonun parçası olmaya başlamıştı. Jenny koşa koşa boş daireden dışarı fırladı. Kapıyı bile kapamamıştı. Asansöre binip doğru o karanlık giriş katına indi. Kapıcının penceresi açıktı. Jenny kadının sırtı pencereye dönük oturduğu yerde bir şeyler yapmakta olduğunu gördü. Jenny ayaklarının ucunda yükselerek bir iki kere öksürdü. Kadın hiç oralı olmadı. Verdi'nin aryalarını söylemekteydi. Ancak bu aryadan çok sonu gelmeyen bir inlemeye benziyordu. Özür dilerim diye söze başladı Jenny. 4 numarada oturan adam vardı ya. Jenny'nin kelimeleri apartmanın içinde büyüyor, büyüyor, kocaman yankılar yapıyordu. Jenny buraya ilk geldiği günü içeriye girebilmek için harcadığı çabayı ve o günkü endişesini, heyecanını hatırladı. Kapıcı kadın yine ilk günkü tutkusu ve boş bakışlarıyla Jenny'ye bakıyordu. Sonunda bilmiyorum gibilerinden başını salladı. Birkaç gündür burada oturuyordu diye atıldı Jenny. Bana bak, ben burada kimseyi tanımıyorum. Böyle birini ne gördüm ne de duydum dedi kadın. Buraya gelirler, giderler, kiralarlar, satarlar. Yok 4 numaradaki adam, yok 1 numaradaki kadınmış. Benim bunlardan haberim mi var sanıyorsun? Jenny, Paul'ün böyle hiçbir şey söylemeden çekip gideceğine inanamıyordu. İnanmak istemiyordu. Evet, bu kez de apartmana geldiğinde bir sürprizle karşılaşacağını, Paul'ün yine hiç beklenmedik bir şey yapacağını biliyordu. Ama böylesini beklemiyordu doğrusu. Ya eşyalar? Eşyaları nereye götürdü? Dedi Jenny. Yukarıdaki kat bomboş. Kadın anlamlı anlamlı güldü. Bu tür sözleri çok duymuş gibilerinden bir hali vardı. Bana adresini verin. Size bir adres bırakmış olmalı. Mektuplarını nereye yolluyorsunuz diye sordu Jenny. Bende adresi yok. Hem ben kimseyi tanımıyorum dedi kadın. İsmini bile bilmiyor musunuz diye yakardı Jenny. Hiçbir şey bilmiyorum dedik ya. Kadın hızla başını çevirdi. Artık öfkelenmişti. Jenny bu cehennem bekçisini biraz fazla zorlamıştı. O sırada Jenny'nin aklına parlak bir fikir geldi. Bu düşüncesinin heyecanı içinde sokak kapısından dışarı fırladı. Paul çekip gittiğine göre burası yeniden boş sayılırdı. Artık burayı Jenny kiralayabilirdi. Böylelikle Paul'den öcünü alacağını düşündü Jenny. Paul bunu hak etmişti. Paul gideceğini önceden söyleyebilir, hiç olmazsa bir mesaj, bir iki satır bırakabilirdi. Onu bir daha göremeyeceğine Jenny inanamıyordu. Ama tüm benliğiyle de artık onu göremeyeceğini biliyordu. Jenny apartmandan çıkıp köşedeki kahveye gelene dek yol boyunca bunları düşündü. Jenny kahveye gelip telefon kabinesine girdiğinde ise o parlak fikri bulduğu andaki heyecanını, coşkusunu yitirmeye başlamıştı bile. Verdiği karardan caymamak için aceleyle Tom'un numarasını çevirdi. "Tom, sana iyi bir haberim var. Bize bir daire buldum." diye söze başladı Jenny. Jules Verne sokağındaki 3 numaralı apartmanda. Çok güzel bir yer. Hemen gel gör. Nerede olduğunu anladın değil mi? Seni apartmanın 5. katında boş dairede bekliyorum. Jenny apartmana dönüp boş daireye girdi ve beklemeye başladı. Birden apartmanın içi bağırışmalar ve kahkahalarla doldu. Tom ve ekibi gelmişlerdi. Hepsi asansöre girmeye çalıştılar. Bir kısmı asansörle yukarı çıkarlarken asansöre binemeyenler koşar adımlarla merdivenlere yöneldiler ve asansördekilerle yarışa başladılar. Bütün bu gürültü patırtı apartmana bugüne dek burada rastlanmayan bir hava verdi. Apartman canlanmış ve yaşama belirtileri göstermeye başlamıştı sanki. Jenny gülenleri yerlere kadar eğilerek karşıladı. Gülümsemeye çalışıyordu. Jenny, "Nasıl apartmanı beğendin mi?" diye sordu Tom'a. Jenny ve Tom önde, bütün ekip arkada daireyi dolaşmaya başladılar. Kameraman ilk iş olarak makinesiyle yuvarlak odayı taradı. Jenny o anda belli belirsiz bir pişmanlık duydu içinde. Ancak bu duygu devam etmedi. Çok kısa bir zaman sonra kayboldu, unutuldu. Tom boş odalar arasında güçlü bir imparator gibi gidip geliyordu. ''Sen burayı çok mu sevdin?'' diye sordu Tom. Ama Jenny'nin cevap vermesini beklemeden ''Yalnız fazla aydınlık'' dedi. Bu arada kameraman harıl harıl film çekmekle meşguldü. Jenny Tom'u küçük odaya doğru yöneltti. ''Bu oda iki kişilik büyük bir yatak için çok küçük ama yine de bebek odası olabilir'' dedi. Sonra coşkuyla ''Fidel ismine ne dersin? Oğlumuz olursa ismini Fidel koyarız. Tıpkı Fidel Castro'nunki gibi'' diye ekledi. ''Ama ben bir de kız çocuk isterim'' dedi Tom. Jenny bunu duyunca içini ansızın büyük bir sevgi kapladı. Tom'a karşı sevgi duyuyordu. Jenny ne yaparsa yapsın Tom hep ne kadar anlayışlıydı. Jenny yeniden Polly ve onunla beraberken bu odaların nedenli farklı olduğunu düşündü. Bu odaların eski halini özlemiyor değildi doğrusu. Ama Jenny ilk kez olarak bu apartmanda bundan önce hiç tatmadığı bir mutluluk, bir rahatlık ve kıvanç duyuyordu. Ve yine Jenny ilk kez bu odalarda bir ailenin yaşayabileceğini, küçük oyunları, kavgaları, çoluk çocuklarıyla mutlu ya da mutsuz bir yaşam sürdürebileceklerine inandı. Ancak bunları düşünmesiyle yeniden içinde sonsuz bir üzüntü ve yalnızlık duyması bir oldu. Jenny'nin içindeki bu çelişki dolu duygulardan habersiz olan Tom, ''Kız olursa ismini Rosa koyarız.'' dedi. Tıpkı Rosa Luxemburg'unki gibi. Birden yüzü nasıldı? ''Nem var Jenny?'' ''Yoo, hiçbir şeyim yok.'' ''İyi öyleyse, şimdi film çekimine devam edebiliriz. Sana bazı şeyler soracağım, sen cevaplandıracaksın. Bugün herkesi ilgilendiren bir konu üzerinde konuşalım. Seks konusuna ne dersin?'' Tom son cümlesiyle Jenny'nin şaşırmasını ya da ürkmesini bekliyordu. Nitekim kameraman da bu anı saptamak için makinesini hazır etmişti. Ancak Jenny'nin seks sözcüğünden hiç ürkmediği ya da buna şaşırmadığı ortadaydı. Gel gelelim yüzünde canı sıkılmış, düş kırıklığına uğramış bir bakış belirdi. Tom durumu anladı. Ekibe dönüp kesin diye bağırdı. Anlaşıldı, bu böyle devam edemez. Bundan sonra film çekimi falan yok. Bu iş burada biter. Ekiptekiler makinelerini, teyplerini ve diğer malzemelerini toplamaya başladılar. Başka bir tek söz söylemeden Tom hepsini kapı dışarı etti. Set yazmanı genç kız diğerlerini izlerken Jenny'ye belli belirsiz bir el salladı ve dışarı çıkıp usulcacık kapıyı kapadı. ''Senin her gününü, her anını filme almak istiyordum.'' dedi Tom. Kalbi kırılmıştı. Sabah olup da uyanınca, uykuya daldığın ilk anları da, her zaman, her yerde, her yaptığını, her halini, hepsini filme çekecektim. Yeni bir gündeki ilk gülüşünü çekecektim. Oysa hiçbir şey çekemedim. Kameramla seni yeniden yaşatmak istedim ama yapamadım.'' Jenny Tom'a sırtını dönüp bomboş odalar arasında dolanarak ondan uzaklaştı. Tom Jenny'yi izlemeye başladı. Bu arada beyaz bir çarşafla örülü eski eşya yığınına, duvardaki su lekelerine şüpheyle bakıyordu. ''Bugün çekime son verdik.'' diye seslendi Tom. ''Film bitti.'' Jenny birden içinde sonsuz bir pişmanlık duydu. ''Ben biten şeylerden hoşlanmam.'' dedi. ''Onun için film bittiğine göre derhal yeni bir şeye başlamalıyız.'' Tom yuvarlak odada kendi kendine dolaşıyordu. Birden hayranlıkla iki elini havaya kaldırdı. ''Burası kocaman bir yermiş.'' dedi. Küçük odadan Jenny, ''Neredesin?'' diye seslendi. Yavaş yavaş yuvarlak odaya doğru yürümeye başladı. ''Buradayım.'' diye bağırdı Tom. Sonra Jenny'ye takılarak, ''Üç odanın içinde birbirimizi bulamaz olduk. Aman dikkat et de sen de kaybolma.'' dedi. ''Alay etmenin şakanın sırası değil.'' dedi Jenny. Bütün neşesi kaçmıştı. ''Burayı nasıl buldun?'' diye sordu Tom. ''Bir rastlantı sonucunda, önünden geçerken kiralık tabelasını gördüm.'' diye cevap verdi Jenny. Tedirgin olmuştu ansızın. ''Burada biz her şeyi değiştiririz, yenileriz.'' diye bağırdı Tom. Bu sözler Jenny'yi etkiledi. Hayatta gerçekten her şeyi değiştirmek, yenilemek insanın elinde miydi ki? ''Evet, her şeyi değiştireceğiz.'' diye mırıldandı Jenny. ''Rastlantıyı kadere dönüştüreceğiz.'' Tom'un keyfi yerindeydi. Kollarını iki yana açıp uçak taklidi yaparak yandaki odaya koştu. ''Haydi Jenny sen de gel.'' diye bağırdı. ''Kalkışa hazırlan ve ileri. Uçuyoruz. Yerden kesildik. Uzayda uçuyoruz. Sağa dön ileri. Şimdi alçalıyoruz. Hayrola ne oldu bana? Yoksa bir hava boşluğuna mı düştüm?'' Tom gülünç hareketler yaparak sonunda bir duvarın dibine kondu. Jenny kendini tutamayarak gülmeye başladı. ''Gerçekten sana ne oldu ben de anlamıyorum.'' ''Haklısın. Bugünlük bu kadar saçmalık yeter.'' dedi Tom. Artık ciddiydi. ''Hep böyle çocuklar gibi oyun oynamaya devam edemeyiz. Artık büyüdük. Yetişkin olgun kişiler olduk.'' Büyüdük mü? Ama bu korkunç bir şey. Haklısın, gerçekten korkunç. Peki artık büyüdüğümüze göre bundan böyle nasıl hareket etmemiz gerekiyor? Bilmiyorum, dedi Tom. Bildiğim tek şey, büyüklerin ciddi, mantıklı, can sıkıcı ve genellikle asık suratlı olduklarıdır. Evet, haklısın, dedi Jenny ve yeniden Polly hatırladı. Tom yere çömelip Jenny'nin elini tuttu ve kızı kendisine doğru çekti. Çok yumuşak bir sesle, seni anladığımı sanıyorum, dedi. Sen aslında bir kocadan çok bir aşık, bir sevgili istiyorsun. Benim iyi bir fikrim var. Sen git, kiminle istersen onunla evlen. Ben de senin aşığın olayım. Tom Jenny'ye sevgiyle bakıyordu. Jenny yere uzanmış, Tom'u kendisine çekmeye çalışıyordu. Jenny, hadi gel diyerek Tom'u zorladı. Artık burası bizim evimiz sayılır. Ancak Tom Jenny'ye karşı koyuyordu. Jenny'nin bu istekli hali onu tedirgin etmiş, canını sıkmıştı. Üstelik bilmediği yerlerde sevişmekten hoşlanmazdı Tom. Hem sonra bu iş için kendini hazır da hissetmiyordu. Bütün bunlardan başka odada çok tatsız bir koku da vardı. Tom bir türlü adlandıramadığı bu kokunun ne olabileceğini düşündü durdu. Birden olduğu yerden doğruldu ve deri ceketinin önünü kapadı, gitmeye hazırdı. Bu daire bize göre değil, dedi Tom. Kesinlikle değil. Tom kapalı yerlerde bulunmaktan korkardı. İşte şimdi bu korkuyu yeniden duymaya başlamıştı. Bir an önce kendini dışarı atmak istiyordu. Tom Jenny'yi bırakıp kapıya yöneldi. Nereye gidiyorsun? Başka bir ev aramaya. Ne gibi başka bir ev, diye soran Jenny, Tom'un içgüdüsüne hayran kalmaktan kendini alamadı. İçinde yaşayabileceğimiz bir ev arayacağım. Ama biz burada da yaşayabiliriz, diye diretti Jenny. Buranın çok karamsar bir havası var. İnsana üzüntü veriyor, dedi Tom. Üstelik kokuyor da. Benimle geliyor musun? Jenny buradan ayrılmaya pek istekli değildi. Tom'un koridorda ilerleyen ayak seslerini dinledi. Paul'ün sert, haşin ve kesin adımlarından nedenli farklıydı Tom'unkiler. Sen git, benim pencereleri kapamam, anahtarı kapıcıya vermem gerek, dedi Jenny. Peki sonra görüşürüz, diye seslendi Tom. Jenny, Tom'un kapıdan çıktığını, koşar adımlarla merdivenlerden indiğini duydu. Yavaş yavaş pencerelere ilerledi ve kepenkleri kapamaya başladı. Yuvarlak odaya şöyle bir baktı, tüm ayrıntıları gözden geçirdi. Odanın içindeki gölgeler giderek büyümeye başlamıştı. Duvarlara yansıyan kızıl renkteki gün ışığı şimdi koyu kahverengine çalıyordu. Duvardaki çatlaklar çok daha büyük ve bir çöküşün habercisi gibi görünüyordu. Oradaki koku artık kesinlikle bir düşüşün, bir çürümüşlüğün kokusuydu. Jenny ağır adımlarla koridor boyunca yürüdü. Küçük odanın önünden geçerken buranın bile tüm sevimliliğini kaybetmiş olduğunu fark etti. Burası artık karanlık ve havasız bir odaydı. Değil çocuk odası olarak, başka hiçbir şey içinde kullanılamazdı. Jenny banyo kapısını açtı ve birden bir ürperti, bir korku duydu. Oysa tuvaletin üstündeki küçük pencereden içeri gün ışığı giriyordu. Banyonun ve musluğun içi oldukça pisti. Jenny, aynanın çevresindeki altın boyaların dökülmüş olduğunu da ilk kez fark etti. Jenny ansızın oradan kaçmak için sonsuz bir istek duydu. Bu istek öyle güçlüydü ki koşa koşa koridora yöneldi. Evin içinde bilmediği bir şey onu tehdit ediyor gibiydi. Jenny hızla sokak kapısını açtı, dışarı fırladı, kapıyı çekip kapadı. Arkasına son bir kere olsun dönüp bakmamıştı. Bu apartmana ilk geldiğinden bu yana yüzyıllar geçmiş gibi geldi Jenny'ye. Asansörden dışarı çıkarken kapıcının penceresinin hala açık olduğunu gördü. Ama kadın ortalıkta yoktu. Jenny nasıl hareket edebildiğine şaşıyordu. Çünkü kendini çok yorgun ve aşınmış hissediyordu. Anahtarı pencerenin kenarına bıraktı. Paul için bir mesaj bırakmayı düşünmedi bile. Tam çıkmak üzereyken asansörün yanındaki kapı açıldı. Jenny arkasına dönüp baktığında kapı aralığından sıska kemikli bir elin yere boş bir şişe bıraktığını gördü. Jules Verne sokağı her zamanki gibiydi. Karşı arsadaki tahta iskelede yine hiçbir işçi yoktu. Kaldırım kenarına park edilmiş otomobiller sanki sonsuzluğa dek orada kalacak gibiydiler. Sokak her zamanki gibi temiz ve insanlardan arınmıştı. Jenny çabuk adımlarla kahvenin önünden geçip köşeyi döndü. Bunca iyi bildiği, tanıdığı, alışkanlık duyduğu sokak artık görünmez olmuştu. Tüm ayrıntılarıyla birlikte geride kalmıştı. Jenny'nin yüreğini sonsuz bir rahatlık kapladı. Ancak bu rahatlığın içinde bile belli belirsiz bir üzüntü duyuyordu. Şu anda tek istediği şey buradan uzaklaşmak, uzaklara, çok uzaklara kaçmaktı. Metronun geçtiği Sen Nehri'nin üzerindeki köprü önünde uzanıyordu. Bu kış gününde gökyüzü alabildiğine maviydi. Güneş ışınları köprünün yaya geçidinde yansıyordu. Elleri süet paltosunun ceplerinde, başı önüne eğik, Jenny Sen Nehri'ni geçmeye başladı. Bundan böyle kendisine neyin beklediğini bilmiyordu. Ancak bunu düşünmüyordu bile. 21. Bölüm. Paul o gün karısını gömmüş, Jules Verne sokağındaki apartmanı boşaltmıştı. Şimdi kendini arınmış ve yepyeni bir insan gibi hissediyordu. Rosa'nın intiharından bu yana ilk kez bu olay olanca ağırlığı ile üzerine çökmüyordu. Hatta yıllardır yabancısı olduğu bir hafiflik, bir gönül rahatlığı duyduğu bile söylenebilirdi. Yaşama karşı iyimser bir tutum benimsemişti. Paris'in çılgın görüntüsü, Sen Nehri boyunca uzanan ağaçların çıplak dalları, nehrin üstünden geçen metronun hızı, tatlı tatlı esen hafif bir rüzgar, bütün bunlar birden anlam kazanmış, hoşa giden güzel şeyler olup çıkıvermişti. Hatta Paul bunları yaşantısını etkileyebilecek kadar önemli görmeye bile başlamıştı. Ve uzaktan gelen, beyaz kürk yakalı bir paltoya sarılmış elleri cebinde, başı eğik, kendine doğru ölçülü adımlarla ilerleyen genç kız, Paul'ün bütün bu düşüncelerini doğruluyordu. Jenny çevresinde olup bitenlerden habersiz yürüyordu. Metronun gürültüsü ve sağından solundan onu omuzlayarak gelip geçenler Jenny'yi tedirgin ediyordu o kadar. Yaşantısının ve insanlar arasındaki ilişkilerin nedenli boş olduğundan başka bir şey düşünmüyordu şu anda. Aksi yönden gelen adam Jenny'nin yanına varınca döndü, adımlarını onunkine uydurup yanında yürümeye başladı. Bu omuz omuza yürüyüşlerine bir süre devam ettiler. Sonra adam birkaç adım öne geçti ve Jenny başını kaldırıp ona bakmak zorunda kaldı. ''İşte yine ben'' dedi Paul neşeyle. Elini kaldırıp acemice salladı. Jenny adımlarını yavaşlattı ancak durmadı. Paul'u bu denli hoş, yakışıklı ve bakımlı görmekten şaşırmıştı. Lacivert bir blazer, çizgili bir gömlek giymiş, geniş bir ipek kravat takmıştı Paul. Jenny onu ilk kez neşeli görüyordu. Neşesi Paul'e bir güven vermişti. Ancak artık Jenny ona güvenemiyordu. ''Artık bitti'' dedi Jenny. ''Artık bitti'' diye tekrarladı Paul. Omuzlarını silkti ve adımlarını Jenny'ninkilere uydurmak için sıçradı. ''Biten her şeyin yerine yeni bir şey başlar.'' ''Ne başlar?'' diye sordu Jenny ve başını kaldırıp tekrar Paul'e baktı. Şimdi çok daha açık kalpli, açık sözlü davranan Paul tehlikesiz, zararsız görünüyordu. Ancak bir yerde savunmasız kalmış gibiydi. Tıpkı kabuğundan sıyrılan bir hayvan gibi Paul apartmanın dışında kendini koruyan zırhlardan arınmıştı. Oysa Jenny açık havada içine kapanmıştı. Apartmanın içinde kendini özgür, alabildiğine rahat hissediyordu. Dışarıdaki bu gün ışığının parlak aydınlığında değil yanındaki adama sırlarını açmak, konuşmak bile istemiyordu. ''Artık hiçbir şey anlamaz oldum'' dedi Jenny ve adımlarını hızlandırdı. Paul, Jenny'nin koluna girdi ve onu metroya giden basamaklara doğru yöneltti.